Ayrım 2. Arkadaşım Hans Bodmer ve eşi Frau Elsie'ye. Böylesine önemli bir ayrıcalığa layık görüldüğüm, cemiyetin bir üyesi olma şansına eriştiğim için o sıralarda mucizevi bir göktaşı gibi parlayıveren ama sonra yine aynı biçimde çabucak unutulan, evet hatta saygınlığını yitiren o eşsiz yolculuğa katılabildiğim için bu inanılmaz yolculuğun öyküsünü kısaca anlatma cesaretinde bulunmaya karar verdim. Böyle bir yolculuğa çıkmaya, hunun ve çılgın Roland'ın döneminden, Büyük Savaş'tan sonraki kasvetli, umutsuz, yine de verimli dönemimize kadar kimse cesaret edememiştir. Denememin zorlukları konusunda yanıldığımı sanmıyorum. Zorluklar çok büyük. Üstelik yalnızca kişisel oldukları da söylenemez. Ki öyle olsaydı bile bunlar da yeterince büyük olurdu zaten. Çünkü yolculuk döneminden kalma tek bir andaca, belgeye ya da günlüğe artık sahip olamamam bir yana, o zamandan bu yana büyük talihsizlikler, hastalıklar ve felaketlerle geçen o zor yıllarda anılarımın büyük bölümünü de yitirdim. Kaderin silleleriyle cesaretimin hep yeni baştan kırılmasıyla hem benliğimin kendisi hem de eskiden onca sadık olan belleğime duyduğum güven utanılacak düzeyde zayıfladı. Fakat tümüyle kişisel olan bu sıkıntılar bir yana, bir zamanlar ettiğim cemiyet yemini de elimi kolumu bağlıyor. Gerçi bu yemin beni kişisel deneyimlerimi anlatmakta tümüyle serbest bırakıyor. Ama cemiyetin kendi sırları ile ilgili her türlü ifşaatı yasaklıyor. Cemiyet uzun zamandan beri ortadan kalkmışa benzese de hiçbir üyesiyle bir daha karşılaşmamışsam da dünyada bana yeminimi bozduracak hiçbir cazibe, hiçbir tehdit yoktur. Tam tersine bugün ya da yarın bir savaş mahkemesine çıkarılıp ya öldürülmek ya da cemiyetin sırlarını ele vermek arasında bir seçim yapmaya zorlansam, ah nasıl da sevinçten uçarak kanıtlardım yeminime olan sadakatimi. Bu arada şunu da belirtmek gerekir. Kaiserling Kontu'nun gezi günlüğünden sonra pek çok kitap yayımlandı. Bunların yazarları kısmen bilmeden, kısmen de bile isteye cemiyet kardeşi oldukları ve Doğu yolculuğuna katıldıkları izlenimini yarattılar. Hatta Ossendowski'nin macera dolu gezi yazıları bile zaman zaman bu onur verici kuşkuyu uyandırabildi. Ama bütün bu yazarların ne cemiyetle ne de bizim Doğu yolculuğumuzla en ufak bir ilgisi var. Varsa da bu ilgi küçük piyetist tarikatlarındaki vaizlerin özel bir ayrıcalık ve üyelik bekledikleri havariler ve kutsal ruhlarla olan ilgilerinden öteye gitmez. Kaiserling Kontu dünyanın çevresini gemiyle konfor içinde dolaşmış. Ossendowski betimlediği ülkeleri gerçekten de gezmiş olabilir. Ama onların yolculukları birer mucize değildi. Yeni bölgeler de keşfetmediler. Oysa bizim Doğu yolculuğumuz günümüzün sıradan yolculuklarında kullanılan tüm beylik araçlara, trenlere, buharlı gemilere, telgraf, otomobil, uçak ve benzeri şeylere sırt çevrildiği için bazı etapları gerçekten de kahramanca ve büyülü bir boyut kazanmıştır. Dünya Savaşı'ndan hemen sonraydı ve özellikle de yenik halkların düşüncesine olağanüstü bir gerçek dışılık hakim olmuş, bir gerçeküstlülük eğilimi baş göstermişti. Ne var ki sınırların gerçekten ortadan kalkması, müstakbel bir psikokrati diyarına adım atılması pek az noktada başarılmıştı. O zamanlar Büyük Albertus önderliğinde Aydeniz'inden Magosa'ya yaptığımız yolculuk ya da Zipangu'nun 12 fersah ötesindeki Kelebek Adası'nı keşfimiz ya da Rüdiger'in mezarı başında düzenlenen Yüce Cemiyet töreni. Bütün bunlar çağımız ve bölgemiz insanlarına yalnızca bir kez nasip olan büyük başarı ve yaşantılardır. Görüyorum ki raporumun önündeki en büyük engellerden biriyle daha şimdiden karşılaştım bile. Cemiyet sırlarını okura açmama izin verilseydi, okurun eylemlerimizin gerçekleştirdiği düzlemi, ait oldukları ruhsal yaşantı katmanını anlaması nispeten daha kolay olurdu. Oysa şimdi birçok şey, belki de her şey okura inanılmaz, kavranılmaz gelecek. Ne var ki, paradoks olana tekrar tekrar cesaret etmek, imkansızı hep yeni baştan denemek gerekiyor. Bir keresinde şunları söyleyen doğulu bilge dostumuz Siddhartha ile hemfikirim. Sözcükler gizli saklı anlamını zedeliyor. Dile getirilen her şey o an değişiyor biraz. Biraz çirkin, biraz aptalca niteliğe bürünüyor. Evet, bu da çok iyi bir şey. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bir insanın hazinesini ve bilgeliğini oluşturan şeyin bir başkasının kulağına her zaman aptalca gelmesine de hiç diyeceğim yok. Cemiyetimizin üyeleri ve tarih yazarları bu zorluğu yüzyıllar öncesinden görmüş, buna cesurca karşı koymuşlardır. Aralarından biri, en büyüklerinden biri, bunu ölümsüz bir şiirinde şöyle dile getirir. Alt not, psikokrati. Etkinin psikolojik atmosferi, kontrol edilen veya yönlendirilen psikolojik güçler. Alt not bitti. Öyle şeyler görür ki uzaklara giden biri. Gerçeklik sandığı şeyden çok uzaktır. Yurdunda anlattığında sonra bunları, çoğunlukla yalancıya çıkar adı. Dik kafalı halk inanmaz ona. Görmemişse, açıkça hissetmemişse. Tahmin ederim ki toylar da şarkıma pek inanmayacaktır. Nitekim bir zamanlar binlerce kişiyi kendinden geçirip esrikleştiren yolculuğumuzun bugün kamuoyunda unutulmakla kalmayıp belleklerde gerçek bir tabu haline gelmesinin nedeni de bu toyluk. Ancak tarihte benzer özelliklerle dolu. Bana öyle geliyor ki dünya tarihi insanların en şiddetli, en kör arzusu olan unutma arzusunu yansıtan bir resimli kitaptan başka bir şey değil. Her yeni kuşak, bir önceki kuşağın en önemsediği şeylere yasaklarla, susup geçiştirmelerle, alaylarla yok etmiyor mu? Yıllarca süren büyük, dehşet verici bir savaşın bütün halklar tarafından yıllar yılı unutulduğunu, inkar edildiğini, bastırıldığını ve sanki sihirle yok edildiğini ve şimdi azıcık dinlenip kendine gelen bu halkların birkaç yıl önceki budalalıklarını ve acılarını sürükleyici savaş romanlarıyla anımsamaya çalıştıklarını görmüyor muyuz? Cemiyetimizin bugün unutulan ya da dünya tarafından alaya alınan eylem ve elemlerinin yeniden keşfedileceği gün de elbette gelecek. Ki benim notlarım buna biraz olsun katkıda bulunmayı amaçlıyor. Doğu yolculuğumuzun bir özelliği de cemiyetin bu yolculukla çok yüce hedefler gütmesine karşın bunlar sır kapsamında, dolayısıyla da açıklanamaz. Tek tek her katılımcının bu yolculukta kendi özel hedeflerini belirleyebilmesi, hatta belirlemek zorunda olmasıydı. Çünkü bu tür özel hedefleri olmayan birinin yolculuğa katılmasına izin verilmiyordu. Hepimiz ortak idealler ve hedeflere izler, ortak bir bayrağın altında mücadele eder görünürken, her birimiz en büyük gücü ve en son tesellisi olarak kendi budalaca çocuk düşünü yüreğinde götürüyordu. Cemiyete kabul edilmeden önce yüce makamın benden öğrenmek istediği yolculuk hedefime gelince, hedefim çok basitti. Oysa kimi cemiyet kardeşi kendine öyle hedefler koymuştu ki, elbette saygı duymakla birlikte tam anlamıyla kavrayamıyordum bunları. Örneğin biri hazine avcısıydı ve Tao dediği büyük bir hazineyi ele geçirmekten başka bir şey düşünmüyordu. Bir başkasıysa sihirli güçleri olduğuna inandığı ve adına Kundalini dediği bir yılanı yakalamayı kafasına koymuştu. Benim henüz delikanlılık yıllarımda düşlerimde gördüğüm yolculuk ve yaşam hedefimse şuydu. Güzel Prenses Fatma'yı görmek ve mümkünse sevgisini kazanmak. Cemiyete girebilme şansına eriştiğim o dönemde, yani Büyük Savaş'tan hemen sonra, ülkemiz Mesihlerle, Peygamberler ve Havarilerle, Kıyamet gününün ön sezileriyle ya da bir üçüncü Riş'in doğacağı ümidiyle doluydu. Savaştan sarsılmış, felaket ve açlıktan umutsuzluğa kapılmış, kanından ve malından verdiği tüm kurbanların yararsızlığını görerek derin bir hayal kırıklığına uğramış halkımız, o günlerde bazı boş hayallerin yanı sıra gerçek ruhsal yücelmelere de açıktı. Basüstçü ayin toplulukları, Anabaptist mücadele grupları vardı. Öte dünyaya ve mucizeye işaret ediyora benzeyen şu vardı, bu vardı. O zamanlar Hint, Farsi ve diğer doğu gizem ve kültlerine karşı yaygın bir eğilim de görülüyordu. Ve işte bütün bunlar bizim kadim cemiyetimizin çoğu kişiye alelacele çiçek açan moda bitkilerinden biri gibi görünmesine, birkaç yıl sonra onun da diğerleriyle birlikte kısmen unutulmasına, kısmen de saygınlığını yitirip adının kötüye çıkmasına yol açtı. Ona sadık kalan havarileri bunu yadsıyamaz. Deneme yılım sona erdikten sonra yüce makamın karşısına çıktığım anı, sözcünün bana doğu yolculuğu planını açtığı, ben bütün varlığımla bu plana katılacağımı söylediğimde, masallar diyarına yapılacak bu yolculuktan ne beklediğimin nazikçe sorulduğu o anı çok iyi anımsıyorum. Orada toplanan yüce kurula en büyük arzumun Prenses Fatma'yı kendi gözlerimle görmek olduğunu, yüzüm kızarsa da çekinmeden itiraf ettim. Kendini gizleyenlerin jestlerine tercüme eden sözcü ise elini sevecenlikle başımın üzerine koyarak beni kutsadı ve cemiyet kardeşliğine kabul edildiğimi teyit eden formülü söyledi. Anima Pia diye hitap etti bana ve inancımda sadık, tehlikede cesur, kardeş sevgisiyle dolu olmamı öğütledi. Deneme yılında çok iyi hazırlandığım yemini ettim. Dünyadan ve yanlış inançlarından vazgeçeceğimi ant içtim ve cemiyet yüzüğü, cemiyet tarihimizin o güzel bölümlerinden birinden alınan o yüzük sözcükleri eşliğinde parmağıma takıldı. Toprakta ve havada, suda ve ateşte, buyruğundadır ruhlar. Görünüşü en vahşi canavarları bile ürkütüp gemler ve ona deccal bile titreyerek yanaşır vesaire. Biz çömezlere vaat edilen aydınlanmalardan birini üyeliğe kabul edilir edilmez yaşamam da sevinç vericiydi. Kurul üyelerinin talimatlarına uymuş, ülkenin dört bir yanında yol alan 10 kişilik gruplardan birine henüz katılmıştım ki, seferimizin sırlarından birini apaçık kavradım. Şunu anladım. Elbette doğuya giden bir haç yolculuğuna, görünüşe bakılırsa özel amaçlara sahip, eşsiz bir haç yolculuğuna katılmıştım. Oysa gerçekte, daha yüce ve asıl anlamıyla, bu doğu seferi ne yalnızca benimkiydi ne de yalnızca şu andaki seferdi. İnananlar, kendini adayanlar kafilesi doğuya, ışığın yurduna hiç durmadan ebediyen akıp gidiyordu. Bu kafile tüm yüzyıllar boyunca yoldaydı. Işığa ve mucizeye doğru ilerliyordu. Ve biz kardeşlerin her biri, gruplarımızın her biri, evet tüm alayımız ve büyük seferimiz, ruhların yarına, yurda ulaşma çabasında, ruhların ebedi ırmağında yalnızca bir dalgaydı. Bu bilgi yıldırım gibi sarstı beni. Aynı anda da çömezlik yıllarımda öğrendiğim ve aslında tam olarak kavrayamamışsam da hep çok beğendiğim bir söz, şair Novalis'in sözü doğdu yüreğimde. Nereye gidiyoruz böyle? Eve, hep eve. Bu arada grubumuz yola koyulmuştu. Çok geçmeden başka gruplarla da karşılaştık. Birlik ve beraberlik, ortak hedef duygusu giderek ruhumuza dolup mutlu kıldı bize. Kurallar gereğince hacılar gibi yaşadık. Para, rakam ve zamanla baştan çıkmış dünya tarafından üretilen ve yaşamın içini boşaltan hiçbir mekanizmadan yararlanmadık. Bunlar arasında özellikle de makinalar, trenler, saatler ve benzeri şeyler vardı. Gönül birliğiyle uyduğumuz temel ilkelerden birine göre cemiyetimizin kadim tarihi ve inancı ile ilgili tüm yerleri ve anıları yoklayıp ululamamız gerekiyordu. Yolumuzun üzerindeki tüm kutsal mekan ve anıtları, kiliselere, saygıdeğer mezarları ziyaret edip törenler yapıyor, şapel ve sunakları çiçeklerle süslüyor, harabelere şarkılarla ya da sessiz bir tefekkürle saygılarımızı sunuyor, ölüleri müzik ya da dualarla anıyorduk. Bu arada inançsızlar tarafından sık sık alaya alınıyor, rahatsız ediliyorduk. Ama rahiplerin bizi kutsayıp konuk ettiği, çocukların bize coşkuyla katıldığı, şarkılarımızı öğrenip bizi gözlerinde yaşlarla uğurladığı, yaşlı bir adamın bize geçmişin unutulmaz anıtlarını gösterdiği ya da o bölgenin efsanelerinden birini anlattığı, delikanlıların yolun bir kısmında bize eşlik ettiği ve cemiyete kabul edilmeyi arzuladığı da oluyordu. Delikanlılara tavsiyelerde bulunuluyor, çömezlik döneminin ilk adetleri ve egzersizleri anlatılıyordu. İlk mucizeler olmaya başladı. Bunların bir kısmı gözlerimizin önünde gerçekleşti. Bir kısmı da ansızın menkıbı ve efsane olarak ortaya çıktı. Günlerden bir gün ben henüz çok yeniydim. Birdenbire herkes Dev Agramant'ın liderlerimizin çadırında konuk olduğundan yolculuğa Afrika üzerinden devam etmek ve orada birkaç cemiyet kardeşimizi mağribilerin tutsaklığından kurtarmak konusunda onları ikna etmeye çalıştığından söz eder oldu. Bir başka seferde herkesin tesellisi ağır işçi Hussel Mannheim'a görülünce yolumuzun bizi Bautof'a götüreceği tahmininde bulundu. Fakat benim kendi gözlerimle gördüğüm ilk mucize şuydu. Spetchendorf yöresinde yarı harap bir şapelde hem dua etmiş hem mola vermiştik. Şapelin zarar görmemiş tek duvarında dev bir Aziz Christophorus resmi vardı. Aziz'in omzunda eskilikten yarı yarıya silinmiş küçücük bir çocuk İsa oturuyordu. Zaman zaman yaptıkları gibi liderler yola devam etmek yerine bu konudaki fikirlerimizi söylememizi istediler. Çünkü şapel üçlü bir yol ağzındaydı ve seçim yapmak bize kalmıştı. İstekte ya da öneride bulunan pek az kişi vardı aramızda. Ama bu kişi solu işaret ederek ısrarla bu alt not Hussel Mannheim ya da Hussel Mannheim halk inanışına göre cüce görünümünde olan insanların işlerini onlara görünmeden yapan dost bir ruh. Alt not bitti. Yolu seçmemizi istedi. Biz susup liderlerin karar vermelerini beklerken duvardaki Aziz Christophorus kolunu uzatıp uzun, kalın asasıyla kardeşimizin gitmek istediği yöne sola işaret etti. Bunu hepimiz gördük. Sessiz sedasız liderlerimiz de sessiz sedasız sola yönelip bu yolda ilerlemeye başladılar. Ve biz büyük bir sevinçle onları izledik. Schwaben'de henüz çok yol almamıştık ki hiç aklımıza gelmeyen bir güç kendini gösterdi. Ve bu gücün dost mu düşman mı olduğunu bilemeden etkisini uzunca bir süre kuvvetli bir biçimde hissettik. O ülkede Hohentaufer Hanedanı'nın hatırasını ve mirasını çok eskiden beri koruyan kraliyet bekçilerinin gücüydü bu. Liderlerin bu konuda daha fazla bilgi ve talimat sahibi olup olmadıklarını bilmiyorum. Tek bildiğim karşı tarafın bizi pek çok kez desteklediği ya da uyardığı. Örneğin Bob Fingen yolundaki tepede karşımıza buz grisi zırhlı bir adam çıkmış. Gözlerini kapatıp yaşlı başını iki yana sallamış ve iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Liderlerimiz uyarıyı kavramışlardı. Derhal geri dönmüş, Bob Fingen'i görememiştik. Fakat Urah yakınlarına geldiğimizde kraliyet bekçilerinin bir elçisi sanki yerden bitmiş gibi liderler çadırının ortasında boy göstermiş, alayımızın Stoffer Hanedanı'nın hizmetine girmesi ve Sicilya'nın fethi hazırlıklarına başlaması için liderleri çeşitli vaatler ve tehditlerle etki altına almaya çalışmıştı. Liderler bunu kararlılıkla reddedince elçinin cemiyetimize ve seferimize korkunç bir lanet okuduğu söylenir. Fakat benim bu anlattıklarım kendi aramızda fısıldaştığımız şeyler. Liderler bu konuda tek laf etmediler. Yine de o dönemde cemiyetimizin monarşiyi diriltmeyi amaçlayan gizli bir cemiyet diye haksız yere adının çıkmasının nedeni kraliyet bekçileriyle aramızdaki inişli çıkışlı ilişkiler olabilir. Bir keresinde de arkadaşlarımdan birinin tövbekar olup yeminini ayaklar altına aldığını ve yeniden inançsızlığa düştüğünü görmek zorunda kaldım. Benim pek sevdiğim genç bir adamdı bu. Bizimle birlikte doğuya gitmesinin özel nedeni Muhammed peygamberin büyü yoluyla havada süzüldüğünü duyduğu tabutunu görme isteğiydi. Bir süreden beri üzgün ve gergin görünen bu talihsiz genç, zıt konumlarda olan Satürn'le Ay yola devam etmemizi engellediği için birkaç günlüğüne mola verdiğimiz Schwaben ya da Alaman topraklarındaki o küçük kasabalardan birinde okul yıllarından beri bağlı olduğu eski bir öğretmenine rastlamış. Bu öğretmen delikanlının davamıza yine inançsızların gözüyle bakmasını sağlamayı başarmıştı. Zavallı genç bu öğretmeni ziyaretlerinden birinden kampa döndüğünde müthiş bir heyecan içindeydi. Yüzü öfkeden kasılmıştı. Liderlerin çadırının önünde büyük bir gürültü kopardı. Çadırın önüne çıkan sözcüye hiddetle bağırıp çağırdı. Bizi asla doğuya götüremeyecek olan bu soytarılar alayından bıkmıştı. Aptalca astrolojik kaygılarla yolculuğa günlerce ara verilmesinden bıkmıştı. Avarelikten, çocuksu tören alaylarından, çiçek şenliklerinden, sihirle gösteriş yapılmasından, yaşamla edebiyatın birbirine karıştırılmasından bıkmıştı. Bütün bunlardan gına gelmişti. Güvenli demir yollarıyla faydalı işinin başına dönmek için yüzüğünü liderlerin önüne fırlatıp veda ediyordu. Çirkin, acınası bir manzaraydı. Hem utancımızdan hem de bu körleşmiş adama duyduğumuz merhametten yüreğimiz sıkıştı. Sözcü onu nazikçe dinledi. Yere fırlatılan yüzüğü almak için gülümseyerek eğildi. Ve taşkınlık yapan kişiyi utandıracak kadar neşeli ve sakin bir sesle şöyle dedi. Bize veda ettin. Demir yollarına, mantığa ve yararlı işe geri dönüyorsun. Cemiyete veda ettin. Doğu yolculuğuna veda ettin. Sihre, çiçek şenliklerine, şiire veda ettin. Özgürsün. Yeminin geçerli değil artık. Susma yükümlülüğüm de mi? Diye haykırdı dönek adam. Susma yükümlülüğün de diye yanıtladı sözcü. Hatırlasana, cemiyetin sırrını inançsızlara anlatmayacağına yemin etmiştin. Görüyoruz ki sırrı unutmuşsun. Bu nedenle de kimseye anlatamayacaksın. Unuttun mu? Ben hiçbir şeyi unutmadım diye haykırdı delikanlı. Ama özgüveni sarsılmıştı ve sözcü ona sırtını dönüp de çadıra çekilince oradan koşar adım uzaklaştı. Ona acıyorduk ama o günlerde öyle çok şey yaşanıyordu ki garipsenecek kadar çabuk unuttum onu. Fakat bir süre sonra artık hiçbirimiz onu düşünmezken yolumuzun düştüğü köy ve kasabalarda bu delikanlıdan söz edildiğini duyduk. Söylediklerine göre oradan geçen genç bir adam tıpatıp onu tarif edip adını da söylediler. Her yerde bizi arıyormuş. Önce bizlerden biri olduğunu, yürüyüş sırasında geride kalıp yolunu kaybettiğini söylemiş. Sonra ağlamaya başlamış ve bize ihanet edip bizden kaçtığını anlatmış. Oysa şimdi anlamış ki cemiyetin dışında yaşaması mümkün değilmiş artık. Liderlerin ayaklarına kapanıp af dilemek için bizi bulmak istiyormuş. Bizi bulmak zorundaymış. Bu hikaye bize şurada burada anlatıldı durdu. Nereye varsak zavallının daha biraz önce oradan geçtiğini duyuyorduk. Sözcüye bu konuda ne düşündüğünü, bunun sonunun nereye varacağını soruyorduk. Bizi bulacağını sanmıyorum dedi sözcü kısaca ve bizi bulamadı. Onu bir daha göremedik. Bir keresinde liderlerden biri benimle sıcak bir sohbete giriştiğinde cesaretimi toplayıp bu dönek kardeşin durumunun ne olacağını sordum. Pişman oldu ya, bizi arayıp duruyor ya işte dedim. Hatasını düzeltmesine yardım edilmesi gerektiğini, ileride mutlaka cemiyetin en sadık kardeşi olacağını söyledim. Lider dedi ki, bizi bulabilirse tekrar bundan memnuniyet duyarız. Ama işini kolaylaştıramayız. İnancına yeniden kavuşmayı kendisi zorlaştırdı. Korkarım, burnunun ucundan geçsek bile bizi göremeyecek, tanımayacaktır. Kör oldu çünkü. Pişmanlık tek başına işe yaramaz. Af pişmanlıkla satın alınamaz. Hiçbir şeyle satın alınamaz. Pek çok kişinin başına benzer şeyler geldi. Büyük ve ünlü adamlar da delikanlının yazgısını paylaştı. Gençliklerinde ışık onları bir kez aydınlattı. Gözleri bir kez açıldı ve yıldızları izlediler. Ama sonra mantık geldi. Dünyanın alaycılığı geldi. Yüreksizlik geldi. Sözde başarısızlıklar geldi. Yorgunluk ve hayal kırıklığı geldi. Böylece kendilerini yeniden kaybettiler. Yeniden kör oldular. Kimileri ömürleri boyunca bizi arayıp durdular ama bir daha bulamadılar. Sonra da dünyaya cemiyetimizin yalnızca hoş bir efsane olduğunu, buna kanılmaması gerektiğini anlattılar. Kimileri de azgın birer düşman oldular ve cemiyete her türlü hakareti edip ellerinden gelen zararı verdiler. Seferimizde ne zaman cemiyetin başka kafileleriyle karşılaşsak her defasında harikulade bayram günleri yaşıyorduk. O zaman yüzlerce, hatta binlerce kişiden oluşan kamplar kuruyorduk. Çünkü kafile, katılımcıların az çok kapalı gruplar halinde hareket edeceği sabit bir düzene göre ilerlemiyordu. Daha ziyade sayısız grup aynı anda yollardaydı. Her biri kendi liderlerini ve yıldızlarını izliyordu. Her biri daha büyük bir kafileye karışmaya, bir süre bu kafilenin bir parçası olmaya hazır olduğu kadar yola tek başına devam etmeye de hazırdı. Bazıları da yolunda tek başına ilerliyordu. Bir işaret ya da bir çağrı beni kendi yolumu izlemeye çağırdığında benim de tek başıma yürüdüğüm oldu. Birkaç gün birlikte yürüyüp konakladığımız seçkin küçük bir grubu anımsıyorum. Bu grubun amacı Afrika'da tutsak edilen cemiyet kardeşlerini ve Prenses Isabella'yı mağribilerin elinden kurtarmaktı.